Ayrım 33, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 287. İbrahim İstanbul'a giderken yol boyunca Allah'ın yüce adaletini düşündü. Makam için muhtemelen pederini katleden adama böyle bir sonu ancak ilahi bir güç sağlayabilirdi. Süleyman ise İstanbul'a yaklaştıkça damarlarında akan kanın ısındığını hissediyordu. Neredeyse 7 ay süren payitahttan ayrı kalış bu kez çok uzun gelmişti ona. Dönüp şöyle geriye baktığında aradan geçen zamana şaşırıyordu. Şimdiden babasından 4 yıl fazla saltanat sürmüş ama hala onun padişah olduğu sıralardaki yaşına ulaşamamıştı. Demek ki önünde şan ve şerefle dolu haydi seneler vardı. Başını kaldırıp göğe baktı. Bugün alabildiğine cömert olan Kasım güneşinin altında ışıldayan pürüzsüz gök kubbe sanki onun üzerine kanat gerdiği için sevinç çığlıkları atıyordu. Annesi Hafsa Sultan, İbrahim ve Hürrem'den oluşan sevgi üçgeni içinde nedenli mutluydu. Ama bu kez annesini Hürrem kadar özlememişti galiba. Ve galiba araya başka kadın girince oğlun anasına karşı özlemi hafifliyordu. Demek ki bir erkeğin durumu ne olursa olsun daima kadına ihtiyacı olacaktı. Gerçi Hürrem ihtiyaçtan öte bir şeydi, zorunlu aydınlıktı, vazgeçilmez mihverdi. Şalken'i ararken bile aklına düştükçe kendisini İstanbul'a çeken müthiş bir mıknatıstı o. İbrahim ne akıllı adamdı çünkü hep aklı çıkıyordu. Gerçekten de güneş nasıl buzları çözüp eritiyorsa aşkla yalnızlığı aynen öyle buharlaştırıyordu. İçindeki sıcaklığın arttığını hissetti ve yanındaki ketuğu dağısına döndü. ''Aa dede, tiz İstanbul'a at süresin. Has odam güllerle, krizantemlerle donatılsın. Vazolarıma her renkte kucak kucak taze kasım patılar konulsun. Buhurdanlıklarımda en hoş kokulu tütsüler yakılsın. Odama gül suyu serpilsin.'' Hürrem kadın eski saraydan arabamla bir fiskede dağılacak kurabiye gibi sarsmadan getirilsin. Orada beni beklesin. Ketuda padişahın ela gözlerindeki menevişli kılıcımları görünce atının böğrüne mahmuz vurdu ve yel gibi uçtu gitti. Babasının her daim 9 günde açtığı yolu, özlemlerinin kanatlarına takılan oğlu uğru filan umursamadan 4 günde tüketti. Düşmanın korkaklığı ve nice karelerin fethedilişleri öylesine tumturaklı sözlerle anlatılmış olmalıydı ki, İstanbul'da başı göğe ermeyen Müslüman kalmamıştı. Nitekim orada Halkapınar'dan itibaren yollara dökülen halkın sevgi seliyle karşılandı. Padişah bu coşkulu karşılanıştan memnun kalarak İstanbul'da 5 gün 5 gece sürecek zafer şenliklerinin yapılmasını, bedestenin ve çarşıların geceleri de açık bulundurulmasını emretti. Süleyman yeni saraya gelince içindeki dürtülere karşın acelecilikten kaçındı. Önce hünkâr hamamının yoğun buharı arasında bir güzel yıkandı. Sonra kokular sürünüp kalın ipekten entarisini ve ateş renkli şalvarını giyerek has odanın yolunu tuttu. Şu Ketuda gerçekten yaman adamdı. Ortadaki mangalda çıtırdayan közlerden yaşamakta oluşunun mutluluğunu alabildiğine sadelikle duyumsatan bir sıcaklık yayılıyor. Cümbüşlü bahar bahçesine dönen odanın her köşesinden insanın içini gıcıklayan baş döndürücü kokular yükseliyordu. Ve ta ileride Hürrem, arkasından vuran akşam güneşinin bedeninin gizli hatlarını muzipçe ortaya çıkardığını fark etmezmiş gibi ışıltılar saçan Hürremce gülümsemeleriyle ve kendinden emin halde ayakta duruyordu. Kısa bir an bakışlarıyla birbirlerini kucakladılar. Ardından Hürrem bir cariyeden asla beklenmeyen şeyi yaparak çılgıncasına Süleyman'a doğru koştu. Hiçbir kulun dokunmadığı şekilde onun boynuna sarılıp başını göğsüne yasladı. Bir yandan dalga dalga yükselen kahkahalar koparıyordu. Daha doğrusu Süleyman onun güldüğünü mü yoksa sarsıla sarsıla ağladığını mı ayırt etmeye çalışıyordu. Minicik kuşunun çenesinden tutup başını kaldırdı. Yanaklarını onunkine bastırarak yüzünü saklamak isteyen Hürrem'in bakışlarını yakalamaya uğraşırken, Kevser şarabım, hayatımın ekseni, ben geldim. Neden ağlıyorsun diye mırıldandı. Hayır, Hürrem ağlamıyor. Ormanların tüm bülbülleri, saka kuşları, kanaryaları bir araya gelmişlercesine ya da güneşe kavuştuğu için sevincinin tüm çılgınlığı da şarıldayan pınarlar gibi gülüyordu. Süleyman şaşkınlığından kala kaldı. ''Hey, sen gülüyorsun!'' diye kekeleyebildi. Hürrem onun bileklerini kavrayıp ellerini sırtına götürdü, belinde kenetletti, başını tekrar göğsüne yaslayıp ''Ey saadetimin sermayesi, Hazreti Sultanım!'' diye kedi gibi mırıldandı. ''Hasret deryasına gark bir çare cariyeniz, kederden ölmüş idi ki gelip bana tazecik can bağışladınız.'' İsa, Musa ve tüm enbiya, dipnot enbiya nebinin çoğulu, peygamberler, aziz Marko ve öteki evliyalar şahidim olsunlar ki nice sabaha dek, sabahtan geceye dek bir düzeye ağlayıp, cihan gözüme dar olup, hasretinizden gözlerim su içinde kalmış idi. Bu ateşte yanmış ciğeri kebap cariyeniz, yüzü Yusuf, sözü şeker, iki gözünün nuru sermayesi, biricik sultanı efendisine kavuşunca sevincinden aklı gidip de gülermiş çok mu? Süleyman'ın elleri onun belinden incecik giysinin altında çırpınan kalçalarına doğru indi. Eti olanca diriliğiyle hissetmek onu neredeyse çıldırtacaktı. Kadının entarisini üstünde tutan boynundaki kur deriyi çözerken ''Hürrem, Hürrem!'' diye inliyordu. Hürrem küçücük ama şuh bir kahkaha atarak onun ellerini tuttu. ''Acele yok!'' diye fısıldadı. ''Bütün gece bizim, bir keresinde sultanım efendim bana içkim, meclisim demişlerdi.'' Süleyman bu sözlerden bir şey anlamamıştı ki Hürrem onu sedire doğru sürükledi. Genç padişah nişlerinde çeşmeler şırıldayan, pencerenin önündeki fil dişi kakmalı sehpayı, sehpanın üzerindeki şarap sürahisini, iki billur kadehi, en sevdiği yemek olan kızarmış güvercin göğüslerini ve peynir tabaklarını o zaman fark etti. Hürrem onu sedire oturttu, iki kadehi de şarapla doldurdu. Birini ona uzatırken, ''Yokluğunuzda her akşam bir kadeh içerek ağzımı şarabın tadına alıştırdım. Hayatımın kutbu efendim, sevdiğiniz sevdiğim, nefretiniz nefretimdir.'' dedi. O da sedire oturup iyice Süleyman'a sokuldu. Her hücresi erkek kavrayışının özlemiyle çıldıran vücudunu ona yapıştırdı. Güneş uykuya daldığından odaya esrarlı bir loşluk çökmüştü ve Hürrem'in sıyrılan entarisinin açıkta bıraktığı omuz yuvarlakları, mangaldaki közlerden yayılan efsunlu ışığın altında belli belirsiz de olsa seçilebiliyordu. İbrahim ise at meydanındaki sarayında Aloysius yerine onun bıraktığı mektubu bulmuştu. Aloysius'un daima minnetle anacağı efendisine veda mektubudur. Sözleriyle başlayan bu mektup şöyle devam ediyordu. ''Doğruları ve yanlışları sonsuza dek karıştırmaktansa kendi doğrularımın arkasından gidiyorum. Hep düşünmüşümdür, insan neden günahkar oluyor? Oysa cennetlik olmak günahkar olmaktan kolay.'' Öyleyse Musa'nın, İsa'nın, Muhammed'in kitaplarında baş köşeye kurulan cennetten kovulma öyküsü, daha doğrusu insanın cenneti reddetmesi neden? Sakın insanı yırtan, günahkarlığa çeken, ondaki iz bırakma tutkusu olmasın. Hem bu öyküyü kim yazdı dersiniz, insan mı tanrı mı? İlkel insan kendisindeki gizli gerçeği keşfetmiş olabilir mi? İnsanın daha kendini tanımadığı dönemlerden gelen ve gelecekteki serüvenini özetleyen bu öyküden iyisinin hala yazılamadığına bakarak yanıtlanmalı bu soru. Yasak ağacın yasak meyvesine uzanan el, bence insanın özgür yapısından fışkıran muhteşem bir başlangıç, bir atılım, yüceliş. Özgürlüğü bilincinde billurlaştırmayan insanın böylesi öykü üretmesi olanaklı mı? O ya Tanrı'dan gelmiştir ya da tanrısal zihnin insanda yansımasıdır. Ben işte bu yansımanın itici gücüyle cenneti terk ediyorum. Ayrıca her şeyin insan ömrüyle sınırlanması, evlerden sokaklara, sofradan giyim kuşama, mezarlıktan mabetlerinize dek her alana damgasını vuran yaşam felsefeniz, ölümsüz ruh anlayışımla bağdaşamıyor. Düşüncelerimi daha iyi anlatabilmek için aristokrasiden söz etmeliyim. Fatih Sultan Mehmet'in köklü bir aileden gelen Vezir-i Azam'ını öldürerek ülkenizden aristokrasiyi nasıl yok ettiğini anlattığınızda bu eylemi övdünüz mü, yerdiniz mi pek anlayamamıştın. Daha sonra sizin gibi bir kölenin Vezir-i Azam olabildiğini, bir dilencinin, bir tellakın önemli makamlara gelebileceğini, ülkenizde mensup olunan ailenin değil, bireysel yeteneklerin ve çalışkanlığın önemli olduğunu söylediğinizde, önce işte bir rüya ülkesi demiştim. Ama düşündüm, aristokrat ve onun kölesi kim? Kim daha rahat? Aristokrat bal şerbeti içen, en güzel kızla birlikte olan kimse... Onun seyisi ise mutfaktan aşırdığı etle, sattığı afra tafra ile mutlanan adam. Peki kim daha rahat? Eğer aristokrasi olmasaydı, ait olduğum uygarlık bugünkü değer ölçülerine, kültürüne sahip olabilir miydi? Asalet yalnızca kanla geçen bir değer mi? Nesilden nesile aktarılan asil olma vecibeleri, o sınıftan gelen için üstünde yürünmesi zorunlu akkor saç değil mi? Ne dersiniz? Ölümsüz ruhtan bahsediyormuşum gibi geliyor bana. Yani Nuşirevan'dan, onun tacından. Ve aristokrasi olmasaydı, köle olmasaydı ne olurdu? İşte size yanıt. Üzüm ezilince şarap oluyor. Ben insan ömrüne denk düşen mekanlarda yaşamaktansa ölümsüz ruhun taşıyıcısı olmayı seçiyorum. Biliyorum, allak bullak olan değer yargılarım bana müthiş bir diyet ödetecek. Sizi, buradaki günlerimi, yaşam felsefenizi özleyeceğim. Ama dedim ya, iz bırakma tutkumuz, tüm tutkularımız sıyrılıp atıldıktan sonra kalan o dokunulmaz öz, özgür yapımız bize cenneti reddettiriyor. Üstelik aldığım eğitim, daha da önemlisi bir asil babanın oğlu oluşum, beni şimdiki seçimime mahkum etmiş. Saygıdeğer efendim, hizmetinizde kalacak olsaydım bana yılda 8.000 akçe dirlik vereceğinizi söylemiştiniz. Buradan yola çıkarak geçmişte yılda 5.000 akçe hak etmiş olabileceğimi varsaydım ve çekmecedeki paradan bu ölçütü esas alarak yaptığım hesap kadarını aldım. Üstü Ketu dağınızdadır. Maddi değeri yüksek çekmeceyi ise manevi değeri ondan çok daha yüksek bir anı olarak yanımda götürüyorum. Buradan ayrılınca sizi efendim olarak değil, aziz bir dost olarak anacağım. Size karşı beslediğim duygular ayrılma kararını verirken hissettiklerim malumunuz olduğundan dile getirilmeyip kararımın hangi gerekçelere dayanılarak verildiği kısaca açıklandı. Son söyleyeceğim şu. İlk günah konusu zihnimde aydınlandı. Hepimizin olan Yüce Tanrı cenneti reddedişimizi haklı kılmamız için bize yardımcı olsun. Amin. İbrahim mektubu bitirince bir süre ölüm katılığı içinde öylece kala kaldı. Sonra adaleleri çözüldü, kalktı, mektubu meşalenin tunç tasında zerresi kalmayıncaya dek yaktı. Yaşamım diyordu içinden. Masal olmayan bir masal. Serasker Sultan. İstanbul'a dönüşün devresi gününü izleyen 5 gün boyunca Avrupa'dan getirilmiş 30.000 esir en ücra sokaklara dek tüm payitahtta dolaştırıldılar. Bu Rasim'in tek başına seyre çıktığı ilk zafer şenliğiydi. Babasının neden ben esir alayı seyretmeye dayanamıyorum dediğini o sıralarda henüz çözemiyordu. En başta kalabalık bir grup halinde ve sırtlarındaki paralanmış giysileri zorlukla taşıyorlarmış gibi yürüyen asilzadelerin ellerindeki yırtık pırtık Alman ve Avusturya bayraklarını yerlerde sürmeleri herkes gibi onu da gururlandırmıştı çünkü. Yalnız kendisi yaşındaki bir çocukla göz göze gelince bir an içinde bir buru dolaştı. Ama hemen sonra esir alayının iki yanında tekerli sıralar halinde ilerleyen kapı kulu askerlerinin giysilerindeki şatafata kaptırdı kendini. Şenlik süresince mum donanmasıyla aydınlatılan çarşı ve bedestenler geceleri açık kaldılar. Ve halk meydanlarda kurulan ziyafet sofralarında baba söz vermesine karşın gece şenliklerini izleyemedi. Çünkü son zamanlarda günlerini zaten yatakta geçiren dedesi, Piri Mehmet Paşa'nın ölüm haberinden sonra daha da ağırlaşmış, nihayet şenliğin üçüncü günü başlarken sessizce yaşamdan çekilivermişti. Zafer kutlamalarının bitiminde İbrahim Seraskerlik beraatını artık seferden dönüldü, bu beraatın iadesi gerek diyerek Süleyman'a geri vermek istediğinde padişah kaşlarını yalancıktan çatmış ve bu beraat harpte ve surhte vezir tayin edip azletmek ve sefer açmak dışında her şeyin senden sorulması için ikimiz yaşadıkça geçerli olmak üzere tuğralanıp sana verildi. Yoksa bu işler omuzuna yük mü gelir sözleriyle biraz da serzeniş kokan tavırla ona çıkışmıştı. Ama o gece meşk saatlerinin en yoğununu tükettiler. Dışarıda günün ilk ağartıları titrerken Süleyman yorgun düşmüş, başını İbrahim'in dizlerine yaslayarak sedire uzanmıştı. İbrahim onun çıkıntılı alnını okşarken bir yandan hiçbir hükümdarın kendisi kadar güçlü olmadığını düşünüyordu. Ne içinde bir değişimin ya da aslına dönüşün başladığını hissediyor, ne de bu uğurda özgürlüğünü fidye olarak ödediğini aklına getiriyordu. Oysa koyu gri kış günlerini izleyen ilkbaharın parlak ve doğurgan güneşi gibi küllerin arasında parıldayan ihtiras ateşi İbrahim'in sarsıntılı ruhunu yeniden ısıtmaya başlamıştı. Mayıs ayında Avusturya elçilerini sarayında kabul ederken her zamanki İbrahim'e dönüşün ilk belirtilerini veriyordu. Bu büyük devleti idare eden benim. Ben ne yaparsam yapılmış olarak kalır, memuriyetleri ben veririm, eyaletleri ben dağıtırım. Verdiğim verilmiş, reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan ettiği zaman bile ben onun kararını onaylamazsam verilenler verilmemiş olur. Çünkü her şey harp, sulh ve servet benim elimdedir. İkinci kabulde elçiler eteklerini öperek onu Ferdinand'ın ve Kraliçe Maria'nın kardeşi olarak selamladılar. O gün üzerinde altın tellerle işlenmiş çiçek desenlerinden kumaşın rengi zor fark edilen bordo bir kaftan ve onun altında yine sırmalı mavi bir entari vardı. Alt çenesindeki 5-6 dişin keskinliği ve parlak beyazlığı karşısındakileri ürkütüyor, o konuştukça elçilerin suratı iteği gibi oluyordu. Dipnot iteği un elenirken altına serilen bez. Arslan zorla değil, hile ile ele geçirilir. Muhafız onu korkutmak için bir değnek seçmelidir. Arslan, hükümdar, muhafız onun vekili, değnek ise gerçekçilik ve adalete uygunluktur. Ben efendim olan büyük şahlar şahını gerçekçilik ve adalet asasıyla yönetiyorum. Şalken de bir arslandır. O halde gerekir ki elçileri de onu öyle yönetsinler. Benim yaptığım yaptıktır. Efendimin bilgisi olmadan bir seyisi paşa yapabilir, istediğim gibi ülkeler, krallıklar verebilirim. Onun verdiği şeyi onaylamazsam iradesi etkisiz kalır. Ben emrettiğim halde o onaylamazsa benim emirlerim icra olunur. Bunları size dilediğinizi serbestçe söylemeniz için anlatıyorum. İbrahim'in elçilerle bu ikinci görüşmesinin gecesinde o güne dek görülmemiş bir şey oldu. İbrahim ve Süleyman saltanat arabasıyla Gritti'nin evine giderek 3 saat onunla konuştular. Alvazio Gritti, Venedik doku Andrea Gritti'nin evlilik dışı oğluydu. Ama o Aloysius'tan şanslıydı. Babasınca sahiplenilmiş, Venedik Balyos olarak İstanbul'u mesken edinmişti. İbrahim'le tanıştıklarında tıpkı sendelediği günleri geride bırakan Aloysius gibi pembe yanaklı, cin bakışlı bir oğlandı. Hatta İbrahim onların ikiz kardeş olabileceklerini dahi aklından geçirmişti. Görünüşte Alvazio Gritti'nin ikinci şansı esir olarak değil, iyi kötü erk sahibi olarak İstanbul'a konmasıydı. Hayatın gizli cilveleri olmalıydı bunlar ya da gerçekte hayalin kargaşası. Hele Aloysius yokluğa gidince onu yaşamında yer alması zorunlu bir obje olarak kendisinin yaratıp yaratmadığını dahi sorgular olmuştu. Kimdi gerçek Aloysius? Üstelik Gritty'nin ilk adı konusunda değişik söylenceler vardı. Kimine göre onun vaftiz adı Louis'ydi, kimine göre Aloysius. Acaba kendi serüveninin özdeşini yaratma güdüsü gerçeği mi perdelemişti? Daha doğrusu gerçek neydi? Hatta bir gün odasının kapılarını sımsıkı kapatıp garip bir deney yapmıştı. Sabırlı bir çalışmayla bal mumundan bir kaideye iyice rapt edilmiş, demir çubuk etrafında kurşun tellerden bir sarmal yükseltilmiş, sonra kuyumcu özeniyle şakulleyerek bu helezona tutturduğu minik çengellerden düşey ipler geçirip yapıntını dışarıdan seyretmişti. Nedendi çok soru üşüşmüştü kafasına. Eğer ip üzerindeki bir nokta kendisi ise üstten bakınca daire üzerindeki bir noktadan ibaretti. Ama yandan bakınca altı ve üstü vardı. Gerçek hangisiydi? Eğer gerçek belirsizse sarmal üzerindeki yerinin ne önemi vardı? Bütün bu sorular bir yana, bu deneyi neden Aloysius'un yaşamına gerçekten girip girmediğini ya da Aloysius ile Aloysius'un aslında tekin yansımasından görüntüler olup olmadığını düşündüğünde yapmıştı. Ama şu gerçek olmalıydı. Alvazio Gritti, şahane serseriliğin tüm verilerini kanında taşıyan o genç balyoz, İbrahim'le tanışınca giderek arkadaş olunca babasını da Venedik'i de elinin tersiyle bir yana itmiş, bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin Avrupa temsilcisi haline gelmişti. Baba Gritti İbrahim'in şerrinden çekinerek oğlunu lanetleyememişti kuşkusuz. Onun yerine bir balyoz atamakla yetinmişti zavallı. Belki Alvazio ya da Aloysius'un da kendisine özgü, tutsak kılıcı bir varoluş öyküsü vardı. Ve bu varoluş öykülerinin teğet noktalarında gerçekle öpüşen düşler görüyordu İbrahim. Belki dün düştü, belki bugün, belki de tüm yaşam ard arda sıralanan düşler dizisinden ibaretti. Ama dış alemde konuşulanlar başkaydı. Huzuruna hükümdarların dahi nice aşamalardan sonra kabul olunduğu, İslam padişahının hangi dinden olduğu belirsiz bir kafir fışkınının ayağına gittiği, daha ertesi sabah İstanbul'da duyuldu. Durumu öğrenenler ağız birliği etmişlercesine ellerini dizlerine vurarak, ''Vah vah!'' diyorlardı, ''Padişahımızı cin çarpmış!'' ''Vah vah! Padişahımız mecnun olmuş!'' ''Vah vah! Padişahımız İbrahim ve Gritti tarafından büyülenmiş.''
33. ayrımın sonu. Sayfa 296.